Ayrım 35, sayfa 398. Çakal, Frederick Forsyth. Çakal kaputunun önünü idikledikten sonra koltuk değneğini aldı. 12 gün önce de aynı değnekle Brüksel ve Milano havaalanlarında topallamıştı. Ve dışarı bir göz attı. Binanın girişi ıssızdı. Hemen kapıcının odasından çıktı, kapıyı kilitledi ve hızla yukarı tırmandı. 6. katta Matmazel Beranger'in dairesini seçip kapıyı vurdu. Kimse cevap vermedi. Bekledi ve yeniden kapıyı vurdu. Ne bu daireden, ne yanındakinden, ne de Charrier'lerin oturduğu daireden en ufak bir gürültü yükseldi. Desteden Beranger etiketli anahtarı ayırdı, kapıyı açtı, içeri süzüldü. Kapıyı kilitleyip küçük emniyet sürgüsünü sürdü. Kaputunu çıkarır çıkarmaz dikkatle pencereye yaklaştı ve dışarı bir göz attı. Yolun ötesinde tam karşıya gelen binaların damlarında mavi üniformalı adamlar mevzileniyordu. Tam zamanda gelmişti. İki büklüm kolunu iyice uzatarak pencerenin tokmağını gürültüsüzce çevirdi, ağır ağır iki kanadı da açtı, sonra da odanın dibine çekildi. Yerde güneşli daracık bir dikdörtgen oluştu. Odanın geri kalan bölümü bunun tam tersine alacakaranlığa gömülmüş gibiydi. Işıklı kesimin dışında durursa herhalde karşıki gözlemciler tarafından görülmeyecekti. Pencereye yandan yaklaşıp çekilmiş perdenin gölgesinde garın önündeki geziyi aşağı yukarı 130 metreden rahatça görmek için çok uygun bir açıdan bakabildiğini anladı. Pencereden 2,5 metre gerisinde dairenin en büyük masasını çekti. Üzerine arkalıksız bir iskemleyi sağlamca yerleştirip bunun üzerine de bir koltuk yastığı koydu. Meydana getirdiği bu kapıdan destek olarak faydalanacaktı. Gömleğinin düğmelerini çözdü ve kollarını sıvadı. Koltuk değneğini parça parça söktü. Dipteki kauçuk tampon gevşetildiğinde elinde kalan 3 kurşunun parlak dibi göründü. Diğer ikisinden çıkarıp çiğnediği kordit parçalarının yol açtığı mide bulantıları ve ter geçmeye başlıyordu. Koltuk değneğinin bir parçasından susturucuyu, diğerinden dürbünü çıkardı. İki üst parçasına dipçiyi meydana getiren bölümler yerleştirilmişti. En kalın yeri olan altından da namluyu kaydırdı. Değneğin üstü aynı zamanda da dipçiyin omzuna yaslanacak yeriydi. Buraya da tetik yerleştirilmişti. Sevgiye varan bir özenle tüfeği meydana getiren bütün bu parçaları teker teker birleştirdi. Sonunda da susturucuyla dürbünü yerine taktı. Ardından büyük masanın üzerine çıktı, tek dizini kırıp arkalıksız iskemlerin ardına diz çöktü. Sağlam yerleşip yerleşmediğini anladıktan sonra tüfeği yastığın ortasına dayayıp gözünü dürbüne uydurdu. 20 metre aşağıdaki yolun ucunda bulunan güneşli alan birden çok yakınlaşmış olarak dürbünde belirdi. Hala törene katılacakların yerlerini ayırmakla meşgul adamlardan birinin başı görüş alanına girdi ve çıktı. Dürbünle hedefin yer değiştirmesini izledi. Baş çok büyümüş ve net olarak aşağı yukarı Arden ormanlarında hedef olarak kullandığı karpuzun boyutlarında görünüyordu. Sonunda hoşnut kalarak mermileri kurşun askerler gibi masanın kenarına dizdi. Ardından baş parmağı ve işaret parmağıyla kolu itip namluyu kırdı ve ilk kurşunu atım yatağına yerleştirdi. Bir tanesi yeterliydi ama diğer ikisini etkili olarak kullanacak zaman bulamasa bile her şeyi önceden hesaplamak gerekiyordu. Yavaş yavaş atım yatağının kolunu çekti, sürdü ve tüfeği özenle dengeli olarak geniş yastığın üzerine yerleştirdi. Masadan indi, bir sigara yaktı ve salonun dibindeki koltuğa oturdu. Daha 1 saat, 1 çeyrek bekleyecekti. Kısım. Komiser Claude Lemel'in boğazı kurumuş, 15 gündür su içmemiş gibi dili damağına yapışmıştı. Bu izlenimi duymasında başlıca etken boğucu sıcak değildi. Yıllardan beri ilk kez gerçekten korkuyordu. Öğleden sonra bir şey, çok korkunç bir şey olacaktı, bundan emindi. Vücudunun her zerresinde hissediyor ama ne zaman ve nerede olacağını gösteren hiçbir şey bulamıyordu. Sabah Zafer Takı'nda, sonra da Notre Dame ve Mont Valérien'de hazır bulunmuştu. Her şey yolunda gitmişti. Sabahın çok erken saatlerinde son kez toplanan soruşturma kurulu üyelerinden bazılarıyla paylaştığı yemek sırasında genel gerilim havasının yavaş yavaş iyimserliğe varan bir çeşit güvene dönüştüğünü görmüştü. Elize'nin yakınlarındaki bir birahanede yedikleri bu yemeğin sonunda Roland çekti gitti demek cesaretini bile bulmuştu. Palasını pırtısını toplayıp gitti. Yüzeye çıktığı günde elimizden kurtulamaz. Bu iyimserliği tehlikeli bulan tek kişi göründüğü kadarıyla Lebel'di. Şimdi içi kuşkuyla kemirilerek tahta perdelerle Montparnasse bulvarından 200 metre uzakta tutulan kalabalığın az ötesinde dolaşıyordu. Kalabalık o kadar uzaktaydı ki olup bitenleri görmesi imkansızdı. Sorguya çektiği her memur, ajan ve toplum polisi kendisine aynı cevabı veriyordu. Hayır, öğlende yerleştirildiğinden bu yana kimse tahta perdelerin ötesine geçmemişti. Ana caddeler, yan sokaklar, çıkmazlar, her yer tutulmuştu. Bütün binaların damlarında, garın üstü kapalı galerilerinde, bir gün için seferlerini Saint-Lazare garına aktarıldı, sessiz ve ıssız peronda silahlı adamlar nöbet tutuyordu. Tek kelimeyle 18 Haziran alanı tıkanmıştı. Valentin'in dediği gibi ağın delikleri arasından bir yılan balığı bile geçemezdi. Auvergne'li meslektaşının sözlerini hatırlayınca gülümsedi. Sonra birden gülümsemesi dudaklarında dondu. Valentin bal gibi kaçırmıştı yılan balığını. Yasak bölgeyi sınırlayan sokaklarda denetimini sürdürdü, sonra yolu kısaltmak için muhafızlardan birine kimliğini ve özel geçiş iznini gösterdi. Az sonra Ren sokağına varıyordu. Her yerde olduğu gibi orada da kalabalık uzakta tutuluyordu. Issız yol üzerinde sadece toplum polisi kordonları görülmekteydi. Bir kere daha Lebel görevliden görevliye giderek aynı soruları sordu. Kimseyi gördünüz mü? Hayır efendim. Kimse tahta perdelerin ötesine geçti ya da geçmeyi denedi mi? Hayır efendim. Garın önündeki geziden araçlarına akordeden bandoda görevli müzisyenlerin çıkardıkları uyumsuz sesler kulağına geldi. Saatine bir göz attı. General neredeyse gelecekti. Gerçekten kimseyi görmediniz mi? Kimse geçmek istemedi mi? Hayır efendim. Buradan geçmeye kalkan olmadı. Peki, teşekkür ederim. Alanda bir emir verildiğini işitti ve Montparnasse bulvarının bir yanında motosikletlilerle arkalarındaki otomobil dizisi göründü. Bir vitrinin kenarına basarak yükseldi ve garın önündeki geziyi geçen kafileyi seçebildi. Bütün meraklar pırıl pırıl siyah arabaları görmeye çalışıyorlardı. 10 metre kadar ardındaki kalabalıkta öne doğru bir itişip kakışma oldu. Lebel damlara doğru göz attı zavallılar. Ayaklarının dibindeki görüntüyle ilgilenmedikleri belliydi. Karşılarında bulunan devamlı denetledikleri damlarla pencereleri gözlemeye devam ediyorlardı. Lebel, Ren sokağının gara doğru giden sağ yanına ulaşmıştı. Son tahta perdenin 132 numaralı binanın duvarına dayandığı noktada kaldırımın üzerine genç bir toplum polisi dikilmiş bekliyordu. Komiser ona kartını gösterdi. Toplum polisi duruşunu değiştirerek kendisini selamladı. Buradan geçen oldu mu?
Hayır komiserim.
Ne zamandır buradasınız?
Öğlenden, tahta perdeler konduğu andan beri.
Bu süre içinde tahta perdelerin ötesine geçmek isteyen olmadı mı?
Hayır komiserim. Yaşlı bir harp mağlulünün dışında şurada oturuyor.
Hangi harp mağlulü?
Eski muharip gibi bir şey komiserim. Üstelik de çok hasta görünüşlü. Kimliğiyle harp mağlulü olduğunu belirten kartı vardı. Adresi 154 Ren Sokağı. Onu geçirmekten başka şey yapamazdım. Hem söylediğin gibi çok hasta bir görünüşü vardı. Bu havada sırtına geçirdiği kalın kaputla şaşmamak gerek rahatsız olmasına, düşünün.
Kaput mu?
Evet komiserim, eski bir asker kaputu. Bu sıcakta kalın kaput giymek dayanılır gibi olmasa gerek.
Harp mağlulü dediniz değil mi?
Evet komiserim, kuşkusuz bir gazi. Ne gibi bir yara almış?
Tek bacaklıydı, koltuk değneğine dayanarak yürüyordu, anlıyor musunuz?
Yolun sonundaki alandan Marseillaise başlangıcı işitildi. Kalabalıktan yükselen sesler ulusal marşı söylemeye başladılar. Yürüyelim vatan çocukları.
Koltuk değneği mi?
Lebel'in sesi kendi kulağına bile çok uzaklardan geldi. Toplum polisi onu kuşkuyla süzdü.
Evet komiserim, bir koltuk değneği. Tek bacaklıların kullandıkları türden bir değnek. Bir alüminyum koltuk değneği.
Ama Lebel toplum polisine bağırarak peşinden gelmesini söyleyip koşmaya başlamıştı bile.
Parlak güneşin altında bütün törene katılanlar 18 Haziran alanının dibinde geniş bir dikdörtgen meydana getiriyorlardı. Garın cephesi boyunca tampon tampona dizilmiş arabalar uzanıyordu. Tam karşıda büyük avluyu alandan ayıran parmaklığın kenarında devlet başkanının elinden madalyalarını alacak olan 10 eski mukavemetçi duruyordu. Gezinin doğu tarafında resmi kişiler ve yabancı elçilik görevlileri yer almıştı. Kara giysiler dizisi arasında birkaç parlak üniforma dikkati çekiyordu. Tam karşılarında ulusal muhafızların miğferleriyle kırmızı tüyleri parlıyor, onların biraz önünde pırıl pırıl araçlarıyla müzisyenler toplu halde duruyorlardı. Arabaların ilerisinde de protokol görevlileri ve Elize Sarayı yetkilileri birikmişti. Bando Marseillaise başlamıştı. Arkalıksız iskemlerin önünde diz çöken çakal tüfeğini kaldırdı ve nişan aldı. Dürbünüyle en yakın madalyalı kişiye, ilk nişan alacak olana baktı. Göğsünü şişirmiş, çenesini kaldırmış, dimdik duran ufak tefek ve tıknaz bir adamdı bu. Az sonra önünde kendisini en az 30 santim aşacak, başında iki yıldızlı kepiyle başka bir gururlu adam duracaktı.
Yürüyelim, yürüyelim, pis bir kan. Ulusal marşın son notaları da çalındı ve yerini derin bir sessizliğe bıraktı.
Hasrol! Dikkat!
Beyaz eldivenli eller dipçiklere yapışıp silahları indirir ve topuklar birleşirken üç şakırtı işitildi. Arabaların önündeki topluluk ikiye ayrıldı ve ortasından geçen uzun boylu bir adam 10 eski muharibe doğru ilerledi. Onlardan 30 metre kadar uzakta yaşlı askerleri başkana tanıştıracak olan eski muharipler bakanı ve üzerinde 10 madalyanın dizili bulunduğu kırmızı yastığı taşıyan görevli dışında bütün kafile durdu. Tam önlerinde de De Gaulle tek başına yürüyordu.
Burası mı?
Lebel soluk soluğa binanın kapısını gösteriyor.
Evet sanırım komiserim. Evet evet burası. Önünde bir fener vardı.
Ufak tefek adam ardında kalabalığın gözü önünden kurtulduğuna bozulmayan Valremi ile içeri daldı. Böylesine önemli bir tören yapılırken onların bu garip davranışları tahta perdelerin önünde esas duruşa geçmiş bulunan birçok resmi görevlinin hoşnutsuzlukla kaşlarını çatmalarına yol açmıştı.
Neyse bu yüzden başına bir iş gelirse...
Valremi yüksek bir polis görevlisinin emirlerine boyun eğdiğini söyleyip kendisini temize çıkarabilirdi.
Lebel kapıcının oda kapısını zorlamaya başlamıştı bile.
''Nerede kapıcı yahu?'' diye bağırdı.
''Bilmiyorum komiserim.''
Valremi herhangi bir şey yapamadan Lebel buzlu camlardan birini kırmış ve kilidi içeriden açmıştı bile. Hemen odaya daldı.
''Benimle gelin.'' dedi ardındaki toplum polisiyle odanın öbür ucuna yürüyerek.
Komiser bir tekmede diğer kapıyı açtı. Valremi onun omzunun üzerinden hala çinilere uzanmış baygın yatan sıkı sıkı bağlı kapıcı kadını gördü.
Allah kahretsin.
Valremi birden ufak tefek adamın şaka etmediğini anladı. Gerçekten polis komiseriydi ve ikisi de gerçek bir caninin peşindeydiler. Karın boşluğunda garip bir burulma hissetti.
En üst kata diye bağıran Lebel öylesine bir atılımla merdivenlere yöneldi ki makinelisinin kayışını omzundan çıkarmakla meşgul bulunan Valremi geride kalmamak için büyük çaba harcadı.
Devlet başkanı sıraya dizilmiş bulunan eski mukavemetçilerden ilkinin önünde durdu, yaşlı askerin hizmetlerini anlatarak 19 yıl önce nişan almasını sağlayan davranışıyla ilgili belgeyi okuyan bakanı dinlemek üzere hafifçe eğildi. Mando hafifçe Lorraine marşına başlarken öne eğilen general esas duruşta bekleyen adamın göğsüne madalyasını iğneliyordu. Sonra selam vermek için bir adım geriledi.
130 metre ötede ve 6 kat yukarıda çakal yastığın üzerine iyice yerleştirdiği ve gözünü dürbününe uydurduğu tüfeğini sıkı sıkı tutuyordu. Kepin siperliği yuvalarının dibindeki mor halkalı gözleri, dürbünün çizgilerinin tam ortasında birleştiği kır saçlı şakağı büyük bir netlikle seçiyordu. Yavaşça, acele etmeden tetiğe bastı. Saniyenin onda biri kadar kısa bir süre sonra gözlerine inanamadan avlunun ortasına bakıyordu. Tam tetiğe bastığı sıra devlet başkanı birden öne eğilmişti. Çakal hızlı ve kesik bir hareketle De Gaulle'ün madalya taktığı adamı kucakladığını gördü. Sonradan tespit edildiğine göre kurşun generalin ensesinin yarım santim ötesinden geçmişti. Başkan kendisini sıyırarak geçen kurşunun ıslığını duymuş muydu acaba? Bunu kimse öğrenemedi. De Gaulle de o sıra hiçbir şey belli etmedi. Ne bakan ne de diğer yetkililer herhangi bir şey duyabildiler. Kurşun güneşte yumuşayan asfalta saplandı ve en ufak zarara yol açmadan birkaç santimetre derinliğindeki katranın içinde dağıldı. Devlet başkanı başını dikip ölçülü adımlarla ikinci mukavemetçiye doğru gidiyordu bile. Hala tüfeğini omuzlamış duran çakal terlemeye koyulmuştu. Hayatı boyunca bu uzaklıktaki sabit bir hedefi asla kaçırmamıştı. Kendini toplaması için birkaç saniye yetti. Daha bol bol vakti vardı. Ağır ağır atım yatağını açtı, boş kovanı çıkardı. Masanın üzerinden ikinci kurşun aldı ve yuvasına yerleştirdi. Claude Lebe soluyarak altıncı katın sağındığında belirdi. Yüreği sanki kaburgalarının arasında patlayıverecekti. Daracık koridor üzerindeki iki kapı karşıdaki binaları gören dairelere açılıyordu. Makinelisini kalça hizasına tutan toplum polisi, fok balığı gibi soluyarak yanına gelirken kapıları kararsızca süzdü. İki kapıdan birini seçmeye çalışırken Lebe birinin ardından gelen boğuk plup sesini açıkça işitti. Parmağını uzatıp kapıyı toplum polisine gösterdi. ''Çabuk, kırın şunun kilidini'' dedi yana sıçrayarak. Bacaklarını açıp olduğu yerde sıkı duran toplum polisi tetiğe bastı. Kulakları sağır edici bir takırtıyla yaylım ateş, tahta ve maden parçalarını sağa sola uçurdu. Sonra kapı yarı yarıya menteşelerinden kurtulup odanın içine devrildi. Önce Valremi ileri doğru atıldı. Bütün görebildiği çakalın dikeni andıran saçları oldu. Ama adamın iki bacağı vardı. Kaputu kaybolmuştu. Tüfeğe sıkı sıkı yapışan güçlü elleri, adaleli kolları, genç ve kuvvetli bir insana aitti. Katil tepki gösterecek zaman bırakmadı ona. Kapıyı parçalayan yaylım ateşin sesi hala kulaklarda çınlarken tüfeği koltuğunun altında olduğu gibi geri dönmüştü. Valremi susturucunun boğduğu patlamayı işitmedi bile. Kurşun göğsünü deldi, göğüs kemiğine çarpıp patladı, genç toplum polisi külçe gibi yığıldı. Ardındaki Lebel tüfeğini kapıya doğru yöneltmiş ve hala diz çökmüş bir halde masanın üzerinde duran katilin gözlerinin içine bakıyordu. Kalbinin göğsünde attığını işitmez olmuştu, tersine atmıyor gibiydi kalbi. ''Çakal!'' diye mırıldandı. Lebel dedi öbürü sadece. Telaşla tüfeğinin atım yatağını açan kolu çekiyordu. Lebel parlak kovanın yuvasından fırlayıp yere düştüğünü gördü. Sonra adam yanından bir şey aldı ve eli tüfek boyunca yoklaya yoklaya ilerledi. Gözleri komiserin gözlerine çakılmıştı. Ateş edecek, beni öldürecek diye düşündü Lebel çok kısa bir süre uyuşmuş gibi. Sonra kendisini hareketsiz bırakan bu tılsımdan sıyrıldı, başını eğdi, ölünün yanına düşmüş bulunan makinelisini gördü. Birden balıklama yere uçtu, mat 49'u kavradı, namluyu çakala doğru kaldırdı. Katilin kolu sürerken çıkardığı şakırtıyı işittiği an parmağı da tetiğe bastı. Küçük odadaki patlamaların yankısı açık pencereden çıkıp 18 Haziran alanına kadar dağıldı. Daha sonra gazetecilere Montparnasse garı yakınlarında motosikletini çalıştırmaya uğraşan bir serserinin egzoz borusunun birden fırlayıverdiği anlatıldı. Çakal 9 milimetrelik kurşunlarla dolu bir şarjörün neredeyse yarısını göğsüne yedi. Mermilerin itici gücü öylesine büyük oldu ki masadan fırladı, havada yarım dönüp salonun dibine, divanın yanındaki duvara çarpıp düştü. Lebel çakala yaklaşmak için devrilen arkalıksız iskemleyi ayağıyla iterken gezideki bandoda Sambre et Meuse marşına başladı.
Komiser Thomas'a o günün akşamı saat 6'da Paris'ten telefon geldi. Hemen ardından baş müfettişlerden birini çağırdı. Tamam dedi, onu akladılar. Paris'te olay çıkarmadan. Ama şimdi evine kadar uzanıp oraları son bir kere gözden geçirseniz iyi edersiniz. Saat 8'de müfettiş Kaltrup'un eşyalarını elden geçirirken birinin daireye girdiğini işitti, hemen geri döndü. Kapının eşiğinde uzun boylu, iri yarı, geniş omuzlu ve somurtuk yüzlü bir adam duruyordu. ''Burada ne işiniz var?'' diye sordu müfettiş. ''Bana bakın, aynı soruyu ben de size sorabilirim. Sizin burada ne işiniz var?'' ''Peki, peki, tamam.'' karşılığını verdi müfettiş. ''Adınız nedir?'' ''Kaltrup'' dedi adam. ''Charles Kaltrup. Burası benim evim.'' ''Tekrar ediyorum, burada ne yapıyorsunuz?'' Müfettiş silahlı olmadığı için pişmanlık duymaya başlamıştı. ''Peki anlıyorum.'' dedi bezgin bir sesle. ''En iyisi Scotland Yard'a kadar gelmeniz ve ufak bir konuşma yapmamız.'' ''Hem de nasıl?'' diye omurdandı Kaltrup. ''Sizin de bana bir takım şeyleri açıklamanız gerekecek.'' Ama aslında açıklama yapması gereken Kaltrup oldu. 24 saat tutuklu kalıp Paris'ten Çakal'ın ölümünün doğrulanmasını, Charles Kaltrup'un son 3 haftasını bölgelerinde en sevdiği sporlar olan balık avı ve dağcılıkla uğraşarak geçirdiğini, bu süre içinde de kendi otellerinde kaldığını açıklayan İskoçya'nın Sutherland Kontluğundaki 5 otel sahibinin tanıklığının gelmesini bekledi. Çalışma odasının kapısı özgürlüğüne kavuşan Charles Kaltrup'un güçlü sırtı üzerine kapanırken Thomas müfettişe, ''Peki öyleyse kimdi yahu bu çakal?'' diye sordu. Ertesi gün mahalli polis başkomiseri komiser Thomas'la müfettiş Dixon'a, ''Majestelerinin hükümetinin çakalın İngiliz uyruklu olduğunu kabul etmesi asla söz konusu değildir.'' dedi. ''Bilinen tek şey, belirli bir süre içinde şüphelerin bir İngiliz üzerinde toplandığı, kendisinin suçsuz olduğu artık anlaşılmış bulunmakta. Ayrıca Paris'teki görevi süresince çakalın kanunsuz yollardan elde edilmiş bir pasaportla kendini İngiliz uyruklu gösterdiğini de biliyoruz. Ama çalınmış pasaportlar ya da sahte kimliklerle kendini Danimarkalı, Amerikalı, Fransız olarak da gösterdi. Bizim soruşturmamız bu katilin Duggan sahte adıyla Fransa'da dolaştığı sonucuna varmamızı sağladı. Bu adla izi Gap şehrine kadar sürüldü. Bu kadar. Baylar, şimdiden sonra bu işe bitmiş gözüyle bakabiliriz. Sonraki gün bir ölü Père Lachaise mezarlığındaki atsız bir mezara gömüldü. Defin ruhsatı adamın adı bilinmeyen 25 Ağustos 1963 günü bir araba çarpması sonucu batı otoyolunda ölen yabancı bir turist olduğunu belirtiyordu. Cenaze töreninde bir papaz, bir polis, bir kanun temsilcisi, iki de mezarcı bulundu. Beyaz tahtadan tabut çukura indirilirken kenara çekilmiş töreni izleyen altıncı bir adamın dışında kimse en ufak üzüntü belirtisi göstermedi. Her şey bittiğinde adam döndü, adını vermeyi reddetti. Ufak tefek ve hüzünlü bir karaltı olarak mezarlık yolu boyunca uzaklaştı. Az sonra karısı ve çocuklarının yanı başında günlük hayatın tek düze akışına kavuşacaktı. Çakal olayının son bölümü de kapanmıştı. Kitabın sonu. 6 Şubat 2025. Sayfa 411.